Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren, İGEDER Başkanı ve bir özel okulumuzda yönetici olarak bulunan Nuri Özkan Hocam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nuri efendim.
Çok nasılsınız? Afiyettesiniz.
Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Türkiye gündemi hızlı tabii.
Türkiye gündemi hızlı ve eğitim bu ana gündemlerden birisi hiç düşmüyor. Çünkü hakikaten 18 milyon ilk ve orta öğretimde, bir de üniversiteleri kattığınızda 22 milyonu bulan, 25 milyon milyona dayanan bir genç nüfusumuz var eğitim döneminde. Evet. Ve bunların nasıl yetişeceği konusu, Türkiye'nin geleceğinin nasıl olacağı konusuyla birebir eşleşiyor. Aynen. Eşleşiyor. Tartışıyoruz. Orta öğretimde sınav sistemini tartışıyoruz. Yüksek öğrenime geçiş sınav sistemini tartışıyoruz ve tartışmalar henüz durulmuş değil. Bir sınav sistemini kaldırdık. Orta öğretime geçiş sınavının, evet, TEOG'u kaldırdık. Şimdi sürpriz bir kaldırış oldu. Şimdi nasıl bir yeni sistem, problemlerden olabildiğince arınmış ve hakikaten eğitime katkı sağlayacak bir yeni sistem üzerinde henüz çalışılmadan, evet, TEOG'un kaldırıldığı anlaşılıyor. Evet. Onun için de bakanlık çerçevesinde yeni sistem, sınav sistemi araştırılıyor. 3 alternatifli bir yapıdan söz ediliyor, evet, ya da 3 kademeli bir yapıdan, işte Sayın Bakan'ın açıkladığı,
Sayın Başbakan da benzer açıklama
Sayın Başbakan yaptı. Da kürsüde benzeri bir açıklama yaptı. Açık uçlu sorular söz konusu. Bu soruların, sınavların okullarda yapılması söz konusu. %5'lik bir, işte en üstün not ortalamasına sahip
yıl sonu ağırlık ortalaması, ağırlık 90 veya 95 puan
olan %5'lik, evet, bir kesimin, işte bir takım, hani tırnak içinde kaliteli diyebileceğimiz, değil mi, tanınmış, evet, bazı liselere seçilmesi, geriye kalanlarında bulundukları adrese bağlı yönlendirmeyle. Tabii tartışmalar geliyor hemen peşinden, tartışmalar geliyor, değerlendirme geliyor. İsterseniz bu çerçeveyi, evet, bir de sizin bakışınızla, evet, değerlendirelim. Evet. Eğitimin içindesiniz. Evet. Dediğimiz gibi bir özel okulun yöneticisisiniz.
Evet. Aynı zamanda İGEDER olarak nabzı tutmaya
çalışıyorsunuz. Evet. Eğitim dünyasından, evet, gelen nabzı. Tabii başka boyutları üzerinde de durmak lazım. Hemen eğitim sınavdan ibaret değil. Sınav bir bakıma eğitimin sonuçlarını, süreci, evet, sonuçlarını değerlendiren bir sistem. Eğitimin içeriği dolayısıyla son derece önem taşıyor. Şimdi şöyle bir görüntü de çıkıyor. Onu da değerlendirirsiniz. %5'lik bir kesim, yani hani süper öğrenciler diyelim. Evet. Geriye kalan %95'lik bir öğrenci kitlesi. Bu öğrenci kitlesinin işte adrese bağlı sistemle yerleştirilmesi söz konusu. Şimdi proje okullar devreye giriyor. İşte
tarihi birikim olan okullar,
okullar devreye giriyor. Ama %95'lik kesim, hani neredeyse normal, evet, diyebileceğimiz lise programına dahil olacak. Yani bu, o %95'lik kesimi gözden çıkardığımız bütün yatırımı %5'e yaptığımız anlamına mı geliyor? Bunu da, evet, konuşmak, evet, lazım.
Açıklamak lazım.
Evet. Yani biz o %95'lik eğitim alanında hangi kalitede bir eğitim veriyoruz ki o çocuklarımızı ona layık görüyoruz? Evet. O çocuklarımız içinde neler çıkacak? Onlar üzerine devletin bakışı ne? Evet. Buradan başlayalım. Sonra, evet, eğitim nasıl, evet, iyi hale gelir? Gelir. Öğretmenle ilişki bu, evet, noktada nedir? İnşallah. Onlar üzerine konuşuruz
efendim,
diyorum.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Erkam Radyo'da bizi dinleyen hanımefendileri ve beyefendileri ve kıymetli sürücülerimizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Güzel bir hafta diliyorum. eğitim öğretimin 3. haftasına başladık. Sıcak tartışmalar eğitimde devam ediyor. Tabii geçtiğimiz haftalarda başlayan TEOG tartışması üniversite geçiş sistemine de yansıdı. Orada da bir takım revize çalışmalar yapıldı. Tek sınav sistemine düşürüldü. Ama bizim ağırlıklı olarak bugün 1 milyon 200 bin öğrenci ilgilendiren TEOG sistemiyle ilgili gerek Sayın Bakanımızın yapmış olduğu, Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklama ve gerekse Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden bir değerlendirme yapılmasını arzu ediyoruz. Tabii 3 alternatif belirlendiğiyle ilgili bir kanaat oluştu kamuoyunda Sayın Bakan'ın ve Başbakan açıklamasından. Birincisi okulların sınavını kendisini yapabilir. Hemen dezavantajını Sayın Bakan söyledi.
Bir de o sınav sorularının bir sınav soru bankasından gelmesi
gibi. Yani, evet. Şimdi bu okullar kendileri, bazı özellikli okullar onu kastediyor aslında. İşte fen liseleri gibi, sosyal bilimler liseleri, proje okulları gibi, bazı veya tarihi birikim olan okullar gibi bu okullar sınavlarını kendisi yapabilir dedi. Ardından da lakin sınavlar birbiriyle çakışabilir. Hı hı. Bunun böyle bir dezavantajı var. İkincisi merkezi sınav yapılabilir. Merkezi soru bankasına seçilmek suretiyle her okul kendisi sınavlarını yapar, yazılı
ya
sınavlarını
sanki
yapar.
Sanki ben onun bütün Türkiye'de, evet, bütün okullarda...
Şu andaki TEOG'daki merkezi sınav var ya efendim, yazılı sınavı. Evet. Yani öğretmen 3 yazı yapacaksa bir tanesini bakanlık yapıyordu.
Evet.
Yine Bakan Bey aynı öneriyi sunuyor. Diyor ki biz öğretmenlerimize soru bankası havuz oluştururuz. Hı. O soru bankasına sorular çekilir.
Gönderilir.
Gönderilir ve öğretmen o soruları
o sınıflarda yapılır. Uygular. Bir sonra de bunu
farklı öğretmenlerin değerlendirebileceği veya işte bizim zamanımızda vardı.
İsimleri gizleriz.
İsimleri
diyor.
Gizleriz. İşte bizim zamanımızda vardı, hı-hı, biliyorsunuz. Kağıdın sağ üst köşesi isim yazılırdı, kapatılırdı. Sizin zamanınızda da vardı. Zannediyorum böyle bir uygulamayla bir değerlendirme yapılabileceği anlaşılıyor. İkincisi, hı-hı, bu. Ve daha sonra da bu birikim olan işte %5'lik ve %10'luk kapasite oranında okullara geçildikten sonra kalanlarında adrese dayalı yerleşmeyle ilgili bir alternatif ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin artıları var, eksileri de var muhakkak. Tabii geçen hafta da konuştuk. Yani tamamen sınavsız liselere geçiş mümkün mü? Ki bazı birikim olan okullar, bazı özellikli okullar var. Bu yurt dışındaki gerek OECD ülkelerine baktığımızda, gerekse Japonya, Güney Kore'ye baktığımızda her halükarda bazı özellikli okullara sınav gerekiyor. Evet. Yani bir seçme, sınav demeyelim, bir seçme gerekiyor.
Çünkü kontenjanları sınırlı.
Kontenjanları sınırlı.
Ve öğrenciler oraya gitmek istiyorlar. O kontenjanın çok üstünde, evet, bir rakamla onun içinden seçmek gerekiyor.
Örnek fen liseleri için veya sosyal bilimler lisesi için veya proje okulları için veya tarihi birikim olan bazı özellikli okullar için bu yine kaçınılmaz gözüküyor.
Evet.
Ama bakanlığın itiraz ettiği ve özellikle üzerine vurgu yaptığı şu: bir kere çoktan seçmeli olmayacak. Yani test olmayacak.
Test olmayacak.
Yani ortak vurgu bu. Hı-hı. Nasıl bir sistem gelirse gelsin, ki ona da, hı-hı, Sayın Başbakan sistem demiyorum ben, çözüm diyorum. Sistem denildiği zaman farklı anlaşılıyor. Hangi çözüm önerilerini kabul edersek kabul edelim, hiçbirine çoktan seçmeli olmayacak diyor. Hı-hı. Açık uçlu olacak diyor. Nitekim de bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürü sayfasında açık uçlu soru örneklerini yayınladı Ahmet, hı-hı, abi. Hem din kültür ahlak bilgisinde, evet, hem fen bilimlerinin bütün branşlarda yayınladı.
O TEOG'a da bir parça girecekti.
Bir parça girecekti. Hı. Ama şimdi TEOG sisteminden bağımsız olarak yine o açık uçlu sorularla ölçmeyi deniyor. Bu, hı-hı, PISA'da olduğu gibi aslında. Hı-hı. Uluslararası sınavlarda da açık uçlu sorularla çocuklar deneniyor. Eğer günümüz teknoloji dünyasında bunun yazılımını çok iyi yaparsanız okunma şansı var. Belki biraz süre uzayabilir. Yani çoktan seçmeli de
elektronik ortamda okunma.
Evet, elektronik ortamda. Evet. Biz özel okuldayken yaptık. Bizim uluslararası bir ölçme değerlendirme sistemimiz vardı, SITO diye. SITO Hollanda merkezli bir ölçme, hı-hı, değerlendirme sistemiydi. Biz 9 yıl ona üye olduk. Merkezi yazılımımız SITO yapıyordu. Ve biz kağıtlarını gönderiyorduk merkeze. Hı. Merkez onları tarıyordu. Hı. Tekrar o kağıtlar üzerine isimle kapanmış olarak bize geliyordu. Hı. Ve öğretmenim hangi öğrenci kağıdını okuduğunu bilmiyordu. Not, evet, verdiğini bilmiyordu. Hı. En küçük birim bir. Hı. Yani bir, en fazla not 3. Dolayısıyla standart sapmayı düşürmüş oluyorsunuz. Yani 10 gibi not vermiyorsunuz. 5 gibi, hı, not vermiyorsunuz. 1 ve 3 arası.
1-2-3.
Tam bildiyse 3. Evet. Yarım bildiyse 2. Bir tane kelime bilmişse 1. Dolayısıyla objektif bir değerlendirme olma olasılığı yüksek açık uçlu sorular evet. değerlendirme bakımından. Dolayısıyla gerek uluslararası sınavlar, PISA gibi sınavlar açık uçlu sorular değerlendirme imkanı varsa Türkiye'de bu yapılabilir. Artık teknoloji gelişti. Yani bu imkan sağlanabilirse bir de tabii öğretmene güven unsuru. Yani okuyucu, değerlendirici kişiye de güvenmek lazım. Çok iyi seçmek lazım, iyi bir eğitim vermek lazım ve o kişilere de güvenmek lazım. Bir de bu iki kişi tarafından
okunuyor. Elektronik ortam şöyle mi, onu anlayalım biraz. Evet. Yani diyelim bilgisayara doğru cevabı veriyorsunuz ve öğrencinin verdiği cevabı veriyorsunuz. O bilgisayar doğru cevaba göre, beynindeki doğru cevaba göre öğrencinin cevabını değerlendiriyor. Böyle bir şey mi?
Yani şöyle, o çünkü mesela, kritik bir şey. Çünkü şurada bir tane örnek sorudan yola çıkacak olursak. Mesela açık uçlu soruda şöyle bir cevap vermiş. Demiş ki matematik soruları için OBEP'le OKEK uygulamalar var biliyorsun evet. matematikte. Önceden OBEP ve OKEK'le ilgili nerelerde kullanıldığını çocuk bilmez. Ama onunla ilgili soru geldiği zaman yapar. Şimdi demiş ki örnek soruda iki tane asansör var. Biri gri asansör, biri kırmızı asansör. Asansörün biri üçer üçer çıkıyor, diğeri beşer beşer çıkıyor. İki tane kişi, biri Ali, biri Efe olmak üzere aynı katta oturuyorlarsa diye böyle başlayan bir soruda öğrencinin vermesi gereken cevaplar şunlar. Diyor ki Ali'nin 15. katta, Efe'nin de 30. katta oturduğunu belirten ifadelerin hepsi doğrudur. Yani eğer Ali 15, Efe 30. katta oturmaktadır derse doğru. Veya Efe 30. katta, Ali ise 15. katta oturmaktadır da yazıyla yazarsa yine doğrudur. Yani sonuçta sistem bunu algıladığı zaman otomatik olarak doğru cevap verecek. Veya Ali 15, Efe 30 dedi. Ya tamam cümle şeklinde yazdı veya kısa bir şekilde yazdı. Hangisi olursa olsun önemli olan 15'i 30'u bulabilmek. Ali için 15'i bulabilmek, Efe için 30'u bulabilmek gibi. Veya başka bir durumda işte Çanakkale ile ilgili işte İnkılap tarihi ilgili bir soru var. Bir dedesinin hatırasını anlatıyor. Dedesi buna göre diyor dedesi Ali'nin dedesi hangi cephede savaşmıştır? Mesela çocuk Çanakkale cephesi diyebilir. Çanakkale savaşı diyebilir.
İkisi de doğrudur.
Bu ikisinden doğru cevap. Veya Çanakkale cephesi demedi. Çanakkale savaşı demedi. Jonkbayırı dedi. Abi Jonkbayırı nerede? Çanakkale'de.
O da Çanakkale.
Veya Anafartalar dedi. Nerede? Çanakkale'de. Veya sargı yeri dedi. Gitti orada aklına kaldı. Bunları doğru kabul ediyor sistem. Yani Gelibolu Yarımadası dedi. Veya Çanakkale demedi. Çanakkale Savaşı demedi.
Çanakkale'yi
çağrıştıracak bir hatırlatıcı koyduğu zaman sistem bunu doğru kabul edeceğini olarak varsayımdan gidiyor. Çünkü çocuk Çanakkale Savaşı demez. Çanakkale Zaferi demez. Çanakkale Cephesi demez. Ama Gelibolu Yarımadası der. Dolayısıyla önemli olan Ali'nin dedesinin nerede savaştığını çocuğun biliyor olmuş olması önemli. Hangi cephe olduğunu fark etmiş olması. Buna benzer cevapları sistem kendisi okuyabileceği gibi bağımsız ölçme değerlendirme uzmanları da sistem üzerinden kendisine düşen kağıtları okur, kontrol eder. İki tane uzmana gitmesi lazım sistem üzerinden. Size gelir, bakarsınız, bir kontrol edersiniz. Yanlışlık varsa düzeltirsiniz veya kendiniz de manuel olarak işaretleyebilirsiniz. Bunlar artık mümkün şeyler.
Şu anda öğretmenlerin okuması öngörülüyor değil
şu
mi?
Şu anda öğretmenlerin işte sistem üzerinden öğretmene düşecek olan kağıdın öğretmen tarafının okuması, değerlendirilmesi gibi bir şey düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Buna benzer. Tabii Sayın Başbakan'a gazeteciler soruyorlar eğitimin en önemli meselesi nedir diye. Eğitimin en önemli meselesi insan kaynaklarına getiriyor meseleyi. Yani en iyi bir sistem kötü bir insan kaynağına ulaştığı zaman
yanlıştır.
Yanlış.
Yani. Amacına ulaşmaz.
Ama çok kötü bir sistem veya kötü bir uygulama İyi bir insan kaynaklarının elinde, iyi bir değerlendiricinin elinde amacına uygun bir şekilde gider, yol alabilir. Yani sonuçta hangi sistem gelirse veya hangi çözüm gelirse gelsin aslında yine biz de eğitimci de bitiyor Ahmet abi.
Tabii ki.
Veli de bitiyor, evet, öğretmen de bitiyor. Biz algımızı değiştirmediğimiz sürece, anlayışımızı değiştiremediğimiz sürece her sistemin çöpe gitme ihtimali muhakkak var.
Şimdi burada insan kaynakları. Tabii asıl sorun o. Asıl sorun o. Belki o alanda da ciddi sıkıntımız var. Evet. Yani onun içinde demin sorunun sohbetin başında sorduğum şey. Yani Türkiye'nin diyelim %5 öğrenci kısmını siz süper eğitim almak üzere düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz. Geriye kalan %95 ne olacak diye
şimdi
de ben soruyorum.
%95 çok önemli bir kaygı unsuru. Eğer okullarımızdaki öğretmenlerimize heyecan verir, okul kültürünü değiştirecek adımlar atarsak, okul yöneticisini güçlendirirsek, okul ve veli ile işbirliği artırırsak o %95'te kayıp olmaz Ahmet abi. Hı hı. Burada yine öğretmene iş düşüyor. Yani eğer her okuldaki eğitimcimizi motivasyon sağlayabilirsek, bu çok önemli. Ben bu orta vadede bakanlığın orta vadeli programı bunu aldığını gördüm. İşte 27 Eylül tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Özellikle öğretmenin yetiştirilmesi.
Şöyle soralım isterseniz daha genel. Öğretmendeki sorun nedir Türkiye'de? Yani niye biz eğitimin ana unsurlarından birisi olan, değil mi?
Evet.
Öğretmen en önemli unsuru olan öğretmende hangi sorun var ki biz eğitimde belli bir kaliteyi tutturamıyoruz? Geçen bir yerde dendi. Yani bu TEOG MEOG problemi 300 bin öğrenci sıfır çekiyor diye.
Evet, doğru.
Şimdi 300 bin öğrenci neden sıfır çeker? Yani ne oluyor? Eskiden sınıflar kalabalıktı vesaireydi. Şimdi sanıyorum ki sınıf mevcutları 30'un
altına düştü.
30'un altına düştü.
Neredeyse çiftli eğitim yapan
yani at var, at evet. var, meydan
evet,
var.
Evet.
Ama
donanımlar da çok iyi. Eskisi gibi değil. Yani okullarımızın şu andaki
tam bir şöyle öğretmen konusunda. Evet. Hadi bu program öyle olsun.
Şimdi Ahmet abi tabii en önemli unsur gerçekten evet. insan kaynakları dediğimiz beşeri sermayenin eğitimidir. Bu beşeri sermayede de en önemli unsur okullarda eğitimci faktörüdür, öğretmen faktörüdür. Biraz önce biz sınavı konuşuyoruz, ölçme değerlendirme sistemini konuşuyoruz. İşte bu sınavların veya ölçme değerlendirme sisteminin veya yönlendirmenin, yöneltmenin temel kaynağı öğretmen.
Evet.
Öğretmenin motivasyonu güçlü olursa, bilgi birikimi güçlü olursa, genel kültürü iyi olursa, sistemine, milletine, devletine güven unsuru üst düzeye çıkarsa başaramayacağımız hiçbir şey yok Allah'ın evet. izniyle. Çünkü valileri de öğretmen yetiştiriyor. Bizi tabii. de öğretmenler yetiştiriyor. Ahmet abi,
Herkes, hepimizin
geçtiği nokta orası.
Evet.
Yani biz bugün bazı şeylerden şikayetçiysek yine eğitimde kaynağını aramak lazım. Güzelliklerimiz varsa eğitimdeki evet. yine artılarımızdan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin artılarını, eksilerini hepsi eğitimde yatıyor. Peki öğretmen neye ihtiyaç duyuyor? Dolayısıyla birinci faktör, evet şu andaki mevcut öğretmenin motivasyon ihtiyacı var bir. Birincisi. İki, hizmet içi eğitim seminerlerinin daha sağlıklı ve kalıcı olmaya ihtiyacı var. Yani zamanı doldurmak.
İsterseniz tek tek evet. gidelim. Mesela motivasyona ihtiyacı var dediniz. Nedir o motivasyon? Öğretmende şu anda olması gereken ve yeterince olmadığını evet. düşündüğümüz.
Tabii bu motivasyon unsurunun bir kısmı öğretmenin kendisinde olması gereken motivasyon unsuru. Diğeri de çevresel faktörler.
Hı hı.
Bir öğretmen değer bulduğu ortamda kendisini güzel bir şekilde sergiler. Bu değeri kimler verecektir? Bir, anne baba veliler yani çevresel faktörler. Hı hı. Şu anda eğitime bakış ve öğretmene bakış algımızda sıkıntılar var. Bunu düzeltmemiz lazım.
Toplumsal bir, yani bizi dinleyen toplumsal veliler
bir,
de var.
Toplumsal bir harekete ihtiyaç var.
Öğrenciler de var.
Evet.
Ne mesela öğretmene verilen değerde
bir güvensizlik hı. var şu anda. Eğitimciye bir güvensizlik hı. var. Öğretmene bir güvensizlik var. Öğretmenin uygulamalarında güvensizlik var. Peki bunu
bu nereden kaynaklı?
Ona evet. inmek lazım.
Yani şimdi çünkü bir yerde de evet. yani diyelim veliyiz biz, değil mi? Siz, ben ya evet. da işte torunum var, şu var, bu var. Yani gene de öğretmen arıyoruz. Değil mi? Yani öğretmeni önemsiyoruz. Öğretmenin evet. kalitesini önemsiyoruz. Evet. Yani güven unsuru nerede sıkıntıya giriyor?
Siz yıllar öncesi, 10 yıl önce bir paylaşımda şunu söylemiştiniz. İki insan grubu, öğretmen ve imam efendiler için
evet.
demiştiniz. Bunlar çok önemli.
Çok toplumun önemli.
Dinamikleri açısından. Bunların niteliği ne kadar yüksek olursa toplumun dönüşümü de eğitim çok. Kalitesi o kadar artar. Peki öğretmendeki sıkıntı ne? Birincisi mesleki seçim noktasında sıkıntılarımız var. Örnek şu anda 1 milyon 20 bin civarında öğretmen olduğu açıklandı. Yaş ortalaması 37'nin altında. %50'si 37 yaşının altında.
Evet.
Dünya standartlarına göre çok çok iyiyiz.
Genç yani, öğretmen.
Genç öğretmen. Bir kere bu artı. Lakin sorun şu. Öğretmenlik mesleği sadece sınavla geçişin sağlanacağı bir meslek değil Ahmet abi. Bir takım kişilik özelliklere ihtiyaç var.
O zaman
onu da
öğretmen olurken problem.
Olurken problem var. Yani kişi öğretmen olmuş, eğitim fakültesini bitirmiş, diplomasını almış ve kura usulüyle atanmış.
Evet.
Ama kişilik özellikleri bakımından yönlendirme esnası bir testten geçmemiş.
Hı hı.
organizasyon bakımından bir testten geçmemiş. Ve bu testten geçmeyen öğretmen bilgisi ne kadar iyi olursa olsun Ahmet abi, çok iyi coğrafya bilgisine sahip olabilir. Ve çok iyi matematik bilgisine sahip olabilir. Üniversiteyi birincilikle de bitirmiş olabilir. Ama öğretmen için en önemli özellik yeterlik alanı içerisinde kişilik özellikleridir. Neye lazım? Sabırlı olması gerekiyor.
Peki şeyde o mu tartılmıyor? Yani öğretmen yetiştiren kurumlarda...
Böyle bir tartı yok ki.
Evet.
Niye? Siz liseyi bitirdiğiniz zaman diyelim ki öğretmen olmak istiyorsunuz. Hı-hı. Sınava giriyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Direkt hı-hı, eğitim fakültesini kazanıyorsunuz. Hı-hı. Hiçbir ön eleme yok. Mesleki kariyer ve planlamada bir tane rehber öğretmen veya okuldaki bir müdür. Oğlum sen öğretmenliğe gidemezsin. Sen bir kapakı sabırlı değilsin. Sen dürtüselsin. Sen öfkeni kontrol edemiyorsun. Veya sen çok iletişim noktasında soğuksun, donuksun. Böyle bir şey yok ki, eleme yok ki. Hı-hı. Sadece sınav odaklı. Sen kazanmışsan eğitim fakültesine gidiyorsun. Kazandı. Eğitim fakültesine gitti. Orada da hiç kimse girişte sen eğitim fakültesine geldin ama gel bakalım sen öğretmenlik kişilik özelliklerine sahip misin diye bir mülakat hiç yok.
Şeyler var hani bir takım üniversite branşları var. Daha mesleki yani diyelim ki güzel sanatlar.
Ön beceri gerekiyor.
Ön beceri mülakat sınavı gerekiyor. Mülakat yapılıyor değil
yapılıyor
mi?
Yapılıyor tabii.
Bunu böyle bir mülakat olmasını mı gerekli görüyorsunuz?
Eğitim fakültelerine gidecek olan çocuklar için önceden böyle bir mülakatın olmasını hem İGEDER olarak, sivil toplum kuruluşu olarak söyledik hem de bir eğitimci olarak yıllardır söyledik. Yani eğitimcinin kişilik özellikleri birinci sırada gelir. Sonra liyakati. Yani alan bilgisi. Hı hı,
alan bilgisi, liyakat değil mi?
Alan bilgisi diye düzeltiyorum onu. Alan bilgisi gelir. Çünkü kişilik özellikleriyle birlikte alan bilgisi ikinci sırada yetmiyor. Bir de takıma yatkınlık.
Hı.
Bizim öğretmenlerimizin her bir darmadağın, zümre çalışmaları başta olmak üzere okuldaki takım ve organizasyonları güçlü yapamıyoruz. Niye? Herkes bir tarafa çekiyor.
Takım oyunu oynamıyoruz.
Takım oyunu oynamıyoruz.
Yani futbolda da o takım oyunu olmayınca...
Olmayınca başarı gelir mi?
Gelmiyor.
Gelir mi?
Evet.
Gelmez. Eğitim bir takım oyunu işidir Ahmet abi.
Evet.
Bak, bu çok önemli. Takıma yatkın değilseniz, bireyselciyseniz, yalnızlığı seviyorsanız, dokunmaktan hoşlanmıyorsanız, gülümsemeniz zayıfsa, diksiyonunuz yeterli değilse, ses tonunuz çocuklar için itici ise ve benzeri faktörler, bunların hepsi kıymetli bir eğitimci için.
Evet.
Bunları eleme imkanı olmadığı için sınıfa geliyor öğretmen. Bakın başarılı öğrenci, heyecan da yüksek, aslında bilgisi de taze. Ama belli bir zaman sonra bu kişilik özelliklerinden dolayı motivasyon isterseniz düşebiliyor.
Çocuğun
gençsin. Çünkü çocuğun elinde değil. Yani öğretmenin eğitimci elinde değil.
Yani sınıftaki iklimden etkileniyor çocuk.
Etkileniyor. Yani bir de eğitimci sınıfa girdiği zaman öğrendiği bilgiyi nasıl satacağıyla ilgili teknik ve beceri noktasında biraz bu beceri ister.
Hı hı.
Yani siz araba kullanmayı bilirsiniz, ehliyet almışsınızdır ama çok sık araba kullana o arabayı en güzel bir şekilde kullanmayı öğrenirsiniz. Beceri haline gelir.
Hı hı.
Sınıf yönetimi de böyle bir şey.
Hı hı.
O eğitim fakültesini bitirmiş arkadaşımız hemen öğretmen olarak atanıyor. Nereye atanıyor Ahmet abi? Köylere.
Evet.
Peki hiç köy ortamında yaşama bilgisine sahip mi? Köy ortamında çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı bilgisine sahip mi? Veya Doğu Anadolu bölgesine gidiyor. O bölgeyi tanıyor mu? O bölgenin coğrafyası ve insanlarıyla iletişim kurabilme özelliğine sahip mi? Şimdi bakanlığımız öğretmen el kitabı yayınladı adaylar için. Diyor ki köylere gittiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Hangi iletişim dilini kullanabilirsiniz? Ama bu kılavuzla olmuyor. Yani bu kılavuzu yayınlamış olmakla öğretmen yönlendirme yapma şansınız yok. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme strateji belgesinde en önemli amaç bu koymuşlar. Demişler ki birinci amaç yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak. Hmm. Peki mesleğe uygun birey ne? İşte bu kişilik özellikleri.
Bu eskiden öğretmen liseleri vardı.
Kapatıldı.
Kapatıldı. Daha eskiden de öğretmen okulları vardı.
Evet.
Şimdi o yöntemi nasıl bulursun? Yani liseden daha genç öğretmenliğe hazırlanıyor olsa, yani lise dönemi de bir insanın kişilik oluşumunda
çok
önemli bir dönem. Yani heyecanlarının, coşkularının, yönelişlerinin hep diri olduğu bir dönem. Yani az bir dönem, az bir zaman da değil.
Şimdi benim üçüncü kızım öğretmen olmak istiyor.
Evet.
Bak ilkokuldan bu tarafa hayali hep öğretmen olmak. Sorsanız hep öğretmen olmak istiyorum.
Kız diye. Çocuklarında
evet.
Ağırlıklı eğilim o mudur?
Ama öbür kızım ben tıp okumak istiyorum. Öbürü dedi ki
psikolog
okumak istiyorum.
Yani
bir psikoloji okumak istedim dedi.
Pedereci oluyor bir şeyle.
Pedereci olmak. Şimdi niye babası öğretmen? Okul ortamını görüyor, biliyor. Şimdi alan da belli. Ben okul öncesi öğretmen olmak istiyorum diyor. Net kafasına koymuş. Şimdi bu yaşta şu anda 8. sınıf öğrencisi. Bu yaştan itibaren öğretmen olmayı arzu eden çocuk her şeyi bu gözle bakar.
Evet.
Çünkü küçük yaştan itibaren hedefini koymuş. Ve bazıları değiştirebilir hedefini. Öğretmen olmak ister. Sonra yaşı ilerleyince değiştirebilir. Kızımda böyle bir değişiklik olmadı. Şimdi bu çocuğum için öğretmen olmak isteğiyle birlikte kişilik özellikleri öğretmenliğe uygun mu? İşte burada rehberlik servisleri. Okullardaki rehberlik ve kariyer birimleri bu noktada kişilik özellikleri itibariyle test etmeliler. Bir. Sonra bu çocuk liseye gideceği zaman da keşke kapanmamış olsaydı Anadolu Öğretmen Liselerine gitmesini isterdim.
Evet.
Ama Anadolu Öğretmen Liseleri kapatıldığında biz İGEDER olarak da karşı çıktık. Dedik evet. ki Anadolu Öğretmen Liselerini niye kapattık?
Niye kapattık?
Dediler ki Anadolu Öğretmen Lisesi'ne kayıt yaptıran çocuktan ancak %10'u eğitim fakültesine gidiyor. Ben de dedim ki...
Diğer branşları tercih ediyor.
Ben de dedim ki Anadolu Öğretmen Lisesi'ne gelirken bu çocukları çok iyi motive etmek lazım. Anadolu Öğretmen Lisesi niye geldiğini anlatmak lazım. Süreç içerisinde elbette çocuk yine alanı kaymış olabilir, değişiklik yapmış olabilir.
Evet.
Lakin Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olacak çocuğun da eğitim fakültesine geçişine özendirici tedbirler almak lazımdı. Kapatmak değil. Çünkü Anadolu Öğretmen Lisesi'ne gideceği zaman da okullardan şöyle belge isteniyor Ahmet abi. Bu çocuk okulda tanıdığımız kadarıyla kişilik özellikleri bakımından öğretmenlik yapabilir kanaati isteniyor okul müdürü.
Allah Allah.
Evet. Başka mesleklerde yok bu. Yani böyle de bir bildirimde bulunuyorduk.
Evet.
Yani o kişi Anadolu Öğretmen Lisesi'ne gidebilmesi için Anadolu Öğretmen Lisesi'nin müdürü geldiği okuldan bu öğretmen olabilir kişilik özellikleri itibariyle öğretmen olmaya yatkındır diye bildirimde bulunuyorsunuz. Buna şube öğretmenler kurulu raporu yazıyorsunuz.
Ciddi bir o zaman kişilik meselesi olarak görülmüş yani.
Tabii görülmüş. Dedi ki sonra bakanlık yetkisine bir arkadaşımız ağabeyimiz. Dedi bu sistemde oturmuyor. Abi sistem bakın insan kaynakları kaliteli olmadığı zaman iyi bilgilendirilmediği zaman evet hata yapıyoruz doğrudur. Ama buraları düzeltmek lazımdı. Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kapatmak iyi bir çözüm değildi. Bakın
acaba
şimdi...
şey de mi etkili? Diyelim çocuklar Anadolu Öğretmen Lisesi'ne geliyor ama sonra eğitim fakültesini tercih etmiyor. Bunda yani öğretmenin sosyal statüsü, ekonomik durumu
elbette,
vesaire
tabii.
de
daha sonra
tercihi etkiliyor.
Etkiliyor tabii. Liseye geldiği zaman etrafına bir bakınıyor. İşte algı durumuna bakıyor çocuk. Aklı başına geldiği zaman.
Mühendis
işte
kazanç durumuna bakıyor.
Bütün bunları check ettikten sonra kendisi bir değişiklik yapmaya karar verebiliyor.
Evet.
Şimdi Anadolu Öğretmen Liseleri veya öğretmen okulları gibi okulları yeniden inşa etmek lazım. Ben öğretmeni düzeltmek için söylüyorum gelecek adına.
Var mı öyle bir şey? Yani
bu yeniden yapılanma çerçevesinde olabilir. Bir, yani yeniden gündeme gelebilir veya Ahmet abi proje Anadolu Hatip Liseleri olabilir veya başka liselerde öğretmenle yönlendirecek çocukları seçmek lazım. Nokta atışı yapmamız lazım.
Bizim pedereciler belki bunu görecekler.
Evet, pedereci öğretmen yani psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları başta olmak üzere okul müdürleri çocukların kariyer planlamasında nitelikli, kişilik özellikleri uygun, zeki, vatan sevgisi yüksek ve çocukla ilgilenmeyi seven o kişiler görecek. Sen neden öğretmen olmayı düşünmüyorsun diyecek. İkna etmemiz lazım.
Evet.
Ama bu arada toplumsal algıyı da yüceltmemiz lazım.
Evet.
Toplumsal algıyı da geliştirmemiz gerekiyor. Peki Anadolu Öğretmen Liseleri yok. O zaman liselerden üniversiteye geçerken de çocuk sadece sınava dayalı eğitim fakültesine gitmemeli. Evet. Orada bir kişilik özelliği itibariyle yine öğretmen lisede yani okuduğu lisede bir geçiş sistemi oluşturulmalı.
Şöyle bir araştırma yapılmış mı? Mesela liseyi bitiren öğrenci eğitim fakültesini neden tercih ediyor? Yani şu ana kadar bu tercihlerin ana motivasyonu nedir? Yani ona göre öğrenciler hakikaten seçilerek geliyor mu şeye?
Şimdi araştırma yapıldı mı diye sordunuz. Şu anda bizim eğitim fakültelerinde 240 bin civarında öğrenci var. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı öğrenci sayısı 30-40 bin.
Öğretmen sayısı.
Öğretmen sayısı daha doğrusu mezunlardan aldığı sayı bu kadar. Dolayısıyla ciddi bir orada şey birikiyor.
Evet.
Açık birikiyor. Planlamayı da iyi yapamıyoruz. Birincisi bu. İkincisi gerçekten araştırma noktasında eksikliğimiz var. Yani çocuklarımız, liseden mezun olan çocuklarımız hangi meslek dallarını hangi gerekçeyle seçiyorlar?
Hı hı.
Eğitim fakültesini seçerken muhtemelen çocuklarımızın çoğu birçok mesleki dalda hayata atılma ve tutulma oranı düşük.
Hmm.
Ama öğretmenlik...
Yani üniversiteyi bitirir bitirmez...
inşaat mühendisi olma noktasında...
Oluyorsunuz ama iş bulma alanı...
İş bulma alanı sınırlı olabiliyor. Evet. Kendi çabanıza dayalı, kendinizi hı-hı. ifade etmeye bağlı. İşte tıp bir takım zorlukları var. Ondan sonra da yine TUS'a geçebilmeniz için epey mücadele etmeniz lazım.
Gene de tıp yani hani iş garantisi...
iş garantisi olan bir meslek. Tıptan sonra da iş garantisi olan ikinci meslek aslında öğretmenlik.
Öğretmenlik.
Niye? Hı. Bakanlık her yıl 50-60 bin tane öğretmen alıyor. En büyük atamanın olduğu ve iş istihdamının olduğu alan şu anda öğretmenlik.
Öğretmenlik.
Bir 8-10 bin de özel okullar alıyor. Nereye baksanız bu yıl içerisinde 60-70 bine yakın bir öğretmen ataması olabiliyor. Bundan dolayı belki ekonomik sınırlılığı olan, hayata bir an önce atılmak isteyen, özellikle kızlarımızın tercih ettiği meslek haline geldi.
Öğretmenlik.
Hı-hı. Benim gözlemim bu. Ama tabii bir araştırma yapmak lazım mı? Şu anda ben literatürde bir araştırmaya rastlamış değilim. Belki de vardır, bakmam lazım. Bu araştırma neticesinde eğitim fakültesini tercih eden çocukların gerekçelerini iyi bulmak lazım.
Evet.
Bir dönem özendirme vardı biliyorsunuz.
Hı-hı.
Biliyorsunuz.
Evet.
Eğitim fakültesini ilk beşini tercih eden, yani ilk beş eğitim fakültesi olan öğrencilere burs imkanı veriyordu bakanlık.
Evet.
Bu özendirici faktördü.
Evet.
Çünkü o dönemde ciddi anlamda bir 10 sene önceydi zannediyorum. İstihdam sınırlılığımız vardı öğretmen bakımından. Hatta eğitim fakültesi mezunu olmayan alanları atadık.
İşte evet.
Veteriner fakültesi hı hı. mezunu, iş bulamamış. Ziraat fakültesi mezunları hatırlarsınız bir 15 sene önce böyle bir atama yapıldı. Yani bu şey 1995'li yıllarda zannediyorum böyle bir atama yapıldı. O dönem özendirmeler gerçekleştirildi. Şimdi bundan dolayı eğitim fakültesinde öğretmenlik yetiştirilirken eğitim fakültesindeki programların güncellenmesine ihtiyaç var. Bir, iki, öğrencilerin kişilik özelliklerinin test edilmeye ihtiyacı var. Üç, eğitim fakültesindeki eğitimcilerin, öğretim üyelerinin de en az 5 yıl alanda öğretmenlik yapmış olma şartlarını getirmek lazım.
Evet.
Abi ben eğitim fakültesi mezunuyum ama bana sınıf yönetimi dersi anlattılar. Sınıf yönetimi dersini anlatan hoca hiçbir zaman bir çocuğun başını okşamış olduğunu zannetmiyorum.
Yani sınıf tecrübesi yok.
Sınıf tecrübesi yok. Yani lisansı bitirmiş,
evet.
doktorasını yapmış, üniversite akademisyen kalmış.
Evet.
Yani şimdi bu her platformda söylediğimiz bu husus.
Hmm.
Bazen bize kızıyorlar.
Yani eğitim fakültesi öğretim üyeleri kızıyor.
Kızıyor bize. Yani diyorlar ki yani bunun ne alakası var? Çok ilgisi var.
Evet.
Yani eğitim fakültesinde öğretim üyesi yapan kişinin en az 2 yıl, 3 yıl bilemedim 5 yıl. Bu şartlar değişebilir.
Evet.
Bir sınıf ortamına gitmeli. Bir çocuğa dokunmalı,
evet.
bir temas etmeli, orada bir performans göstermeli, oradaki uygulamalarını üniversiteye taşımalı, doktorasını yapmalı ve ondan sonra da üniversiteye geçiş yapmalı.
Hı-hı.
Bunu oluşturmak lazım. Bunu sağlamadığınız zaman işte o zaman inandırıcı olmuyor. Oradaki verdiğiniz derslerin inandırıcılığı kalmıyor.
Yani sınıfta karşılığı yok.
Sınıfta karşılığı yok.
Evet.
Diğer bir husus eğitim fakültelerinin haddinden fazla açtık.
Hı-hı.
Ve hem bir orada 240-300 bine yakın öğrenci biriktirdik.
Evet.
Gereksiz yere bir planlama yapamadık. Bir de eğitim fakülteleri niteliğine bakacak olursanız herhalde 12-13 tane eğitim fakültesini nitelikli sayarsınız. 80'e yakın eğitim fakültesinden.
Evet.
Yani 12-13 bilemediniz 15 tane eğitim fakültesini.
Onun sebebi ne sizce? Yani niye bu kadar ürün vermeye değil mi? Üretim yapmaya yöneliyoruz.
Herhalde
yani ihtiyaç farklı.
Yani ihtiyaç farklı.
Yatırım farklı.
Tabii üniversiteden girdiği şehirler kalkınıyor.
Evet.
Biz her şehre, her ile bir üniversite sözü verince en kolay yol, en basit yatırım eğitim fakültesi yatırımıdır.
Evet.
İlahiyat ve eğitim fakültesidir.
Gibi yani öyle.
İşte
öyle
yani,
zannediliyor.
Öyle yani. Zannediliyor işte.
Evet.
Yani niye?
Kolay açılıyor.
Kolay açılıyor. Yani çok fazla bir masraf gerektirmiyor.
Biraz ama ilahiyat işte, fakültelerinden o alanın diyelim ki bizim başta demin söylediğiniz kaliteli imam.
Kaliteli imam.
Eğitim fakültesinden de kaliteli öğretmen.
İşte o zaman
çıkıyor mu çıkmıyor mu?
Evet. Yani önemli olan eğitim fakültesinden mezun olan çocuğumuzun hayat başarısını çok iyi test etmek lazım.
Evet.
İşte bunun için de Ar-Ge ihtiyaç var Ahmet abi. Yani evet. Aslında çok yönlü Ar-Ge alanlarımızı geliştirmemiz
doğru,
lazım. Bir, mezun ettiğimiz liselerden çocuklarımızın hayat başarısı nedir?
Evet.
20 yıl ölçmek lazım. 30 yıl ölçmek lazım.
Doğru.
Ve bir değerlendirme yapıp kamuoyuna sunmak lazım. İki, eğitim fakültesi mezun ettiğimiz çocuklarımızın hayat başarısı, öğrenci yetiştirme performansı nasıl? Bunları test edecek araştırma birimi kurmak lazım. Böyle yaparsak geleceğe daha kalıcı çözümler üretebiliriz. Çünkü ölçemediğimiz bir şey geliştirme imkanımız yok.
Doğru.
Niye göre kötü? Neye göre iyi?
Evet.
İşte bu noktada nesnel ölçümler yapabilirsek eğer,
evet,
süreci değerlendirebilirsek ve sonuçta bu çocukların 20 yıl sonraki başarısını, performansını öğretmenlik mesleği bakımından ortaya koyabilecek olursak işte şu okullar, şu üniversiteler daha başarılı diyebiliriz.
Peki, şimdi bir şey soracağım. Siz İGE dersiniz, öğretmen kuruluşunuzsunuz, gönüllü bir kuruluşsunuz. Yani isminizde de gönüllülük var. Tabii öğretmen dünyasıyla iç içesiniz.
Evet.
Oradan nasıl göründüğünü şey yapabilir. Mesela öğretmen kendi kendine bir öz eleştiri yapıyor mu? Sizin şu söyledikleriniz, evet, çerçevesinde. Yani ben bu eğitimi almamışım. Alana geldiğimde çocuklarla iletişimde gördüm bunu. Gerek akademik başarıda gerek insan ilişkilerinde gördüm gibi bir şeyiniz oluyor mu, tespitiniz öğretmenlerle görüşmelerinizde?
Şöyle tabii İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak sürekli sahaya indiğimizde, meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde bizim eğitimlerimize, faaliyetlerimize gönüllü katılan gerçekten eğitimci arkadaşlarımız var. Bunların sayısı sınırlı olduğunu görüyoruz. Özellikle Anadolu'da, kırsal kesimde gerek İGEDER'in ve gerekse diğer öğretmen kuruluşlarının yapacağı bütün faaliyetlere katılım iyi düzeyde.
Evet.
Çünkü Anadolu'ya doğru gittikçe yaş grupları, mesleki kıdemleri 4 yıllık, 5 yıllık öğretmen bu arkadaşlar.
Evet.
Lakin sorun büyük şehirlerde.
Hmm.
Büyük şehirlere geldikçe İstanbul, Ankara, İzmir gibi bu büyük şehirlerde öğretmenler yaş grupları 45 yaş ve üzeri, 50 yaş ve üzeri. Bu eğitimciler hayatlarını değerlendirirken biz şimdiye kadar bunları yaptık sıra gençlerde gibi söylemler, mazeretler veya yorgunluk. Veya ben çok bakan gördüm, çok sistem gördüm. Bu da değişir gibi.
Bu iş düzelmez.
Gibi, bu iş düzelmez gibi. Mazeretler
metal üreten, yorgunluk.
Metal yorgunluk veya olaya ideolojik yaklaşımlarda bulunan meslektaşlarımızı gördüğümüz zaman da üzülüyoruz. Tabii işlerinde çok kıymetli eğitimci arkadaşlarımız var. Tenzih ederiz. Bu noktada ortak birlikteliği, ortak mefkureyi oluşturabilme noktasını çaba göstermek lazım. Ayrı bir şey. Lakin hayatın sonuna kadar öğretmenlik mesleği dinamik bir meslek. Her geçen gün değişiyor. Yani yaşla alakalı bir durum değil. Yani bugün doğan çocukların beklentileri öğretmenden daha farklı.
Evet.
Şu an yaşadığımız çocuklardan daha farklı.
Hı hı.
Bir kere eğitimci bu mesleğin sürekli değişebilen meslek olduğunu, öğrencilerdeki bireysel farklılıkların da her geçen gün değiştiğini bilerek kendini yenileme ihtiyacı hissetmelidir. Okul açıldığında her zaman heyecan duymalıdır. Ama işte gerek sendikaların bölünmüşlüğü, gerekse ideolojik yaklaşım tarzı ve benzeri faktörler bazı öğretmenlerin sürekli bu tip organizasyonlara karşı kendilerini kilitlediklerini görüyoruz. Benim ihtiyacım yok diyor.
Evet.
Halbuki her zaman ihtiyacımız var. Ne zaman biz sınıfta yaşadığımız sorunları çözmek adına gönüllü olarak öğretmen akademisi gibi bir birime başvurup benim şu alanda eksikliğim olduğunu fark ediyorum, şöyle şöyle sorunlar yaşıyorum diye gönüllülüğü harekete geçirdiğimizde eğitim camiasında büyük işleri başaracağız demektir. Bu Almanya'da var. Gittim, hı hı, gördüm. Akademi, öğretmen akademilerini, öğretmenler müdürün yönlendirmesiyle değil,
hı,
kendi ihtiyaç hissettiği için gidiyor ve başvuruyor. Ve okul saatlerinin dışında öğretmen akademilerden destek alıyor. Eğer okul saatleri içinde bu desteği alacaksa eğer, okul müdüründen akademi izin alıyor. Diyor ki böyle bir öğretmeniz başvurdu, böyle bir ihtiyaç üzerine başvurdu. Siz bu ihtiyacı teyit ediyor musunuz? Okul müdürü diyor ki evet, öğretmenin böyle bir ihtiyacını tespit etmesi ve kendisi başvurması benim için sevindirici diyor. Dolayısıyla ben de bu ihtiyacı onaylıyorum. Ben öğretmenimin derslerini, okuldaki derslerini ayarlarım. Size bir hafta öğretmenim teslim diyor. Öğretmen bir hafta boyunca akademide eksiklerini giderici çalışmalar alıyor. Ama bizdeki hizmet içi eğitim seminerler bu çerçevede yürümüyor Ahmet abi.
Evet.
Hem adaylık süreci bu çerçevede yürümüyor, öğretmen yetiştirme süreci. Hem öğretmen olduktan sonra öğretmenin mesleki gelişimi noktasında, rehberlik yapma noktasında eksiklerimiz var. Usta çırak ilişkisi çok önemli. Bir doktorluk mesleğini bu çok iyi görürsünüz.
Yani öyle bir şey mi, uygulama oldu sanıyorum değil mi bu?
Bu sene, geçen sene başladı. İstanbul evet. Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak da bir katkı verdik bu sürece. Aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde ustalar, rehber öğretmenler, danışman öğretmenler seçildi. Bu danışman öğretmenler bir yıl boyunca adayı gözlemlediler. Beraber derse girdiler. Bu arada bir takım merkezi paylaşımlar oldu. Ve daha sonra mülakatla bir yıl sonraki çalışması değerlendirildi. Öğretmen olup olmayacağına karar verildi. Bakın bu sene böyle bir uygulama yapıldı.
Evet, evet.
Ancak 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte sahadan birçok öğretmen alınınca bu uygulama şu anda biraz rafa kaldırıldı. Bence yeniden devreye girmesi lazım.
Evet.
Yani
evet.
Yani öğretmen seçiminde sadece puan üstünlüğüne göre değil, kişilik özellikleri, performansı ve gayretini dikkate alacak bir sistemi getirmek lazım. Ancak eleştiri şu, mülakata eleştiriler yine
evet,
devam ediyor.
Evet.
Deniliyor ki bu öğretmeni neye göre elediniz? Hemen bize geliyor İGEDER olarak. Hocam diyor, ben diyor sınavdan 85 aldım, KPSS'den 90 aldım ama mülakatta elediler beni. Diyor. Hemen şu ölçülüyor. Diyor ki ben bilgim iyi. Ama işte yanlış bir kıyaslama yapıyoruz. Bilgimiz çok iyi olabilir. Ben çok iyi biliyor olabilirim.
Fakat o işte mülakatın ideolojik nitelik kazanabileceği
İşte noktasında kaygılar var.
Kaygılar
o nasıl giderebiliriz?
Yani
evet.
Ya sen öğretmenliğe uygun değilsin dendiğinde adil bir karar olduğuna inanılsa belki o itiraz yapılmayacak değil
evet.
mi? O mülakat öteden beri bizde biraz böyle
başka anlaşılıyor.
Evet, anlaşılıyor.
Şimdi bu mülakatlara tabii itirazlar var. Sendikaların itirazları var. Sivil toplum kuruluşlarının bazılarının itirazları var. Bir de dediğini yaptıramayan şahısların itirazları oluyor ister istemez bu noktada. Sayın Başbakan'ın dediği gibi aslında hepimizin birbirine güvenmeye ihtiyacı var Ahmet abi. Bunu sağlamamız lazım.
Evet.
Toplumsal güvene ihtiyacımız var. Bu yanlış değerlendirmelerden kurtulup hakiki bulma noktasında çabamızı artırmaya ihtiyacımız
evet.
var. İşte o zaman öğretmenlerimizin mesleki statüsünü güçlendirebiliriz. O zaman öğretmenlerimizin algısını değiştirebiliriz. Bunları da oluşturabilirsek. Evet. Tabii öğretmene de iş düşüyor. Sadece algıyı değiştirmek toplumsal algı bakımından işte basın hadi olumlu yaklaşsın, veliliğe de olumlu yaklaşsın bitmiyor. Asıl toplumsal algıyı düzenleyecek kişi de öğretmen toplumunun kendisi.
Evet.
Yani ben mesleme ne kadar iyi sahip çıkarsam, sınıfa nasıl iyi bir şekilde girersem, giyimimden, kuşamımdan, kültürümden, değerlerimle birlikte sınıfı kuşatabilirsem, veliyi de otoritemi kabul ettirirsem, istersemez toplumsal algı değişecek. Sonra statü de değişecek.
Evet.
Sonra maaşım da değişecek. Aslında bunlar birbirini destekliyor.
Destekliyor.
Yani bakanlık diyor ki öğretmen çalışsın, ben öyle maaşını artırayım diyor. Öğretmen diyor ki maaşı artır, ben öyle çalışayım. Bazen böyle sürtüşmeler de görüyoruz.
Tabii
bunlar birbirini destekleyici unsurlar.
Onun da bir şeyi yok. Şimdi diyelim çalışan öğretmenin maaşı artıyor mu?
Ödüllendirme sistemi.
Ödüllendirme
evet.
var mı? Yani bir de şu. Ya aslında öğretmen... mesela aranan öğretmen haline gelebiliyor değil mi?
Evet.
Bir okulda diyelim ki 10 tane öğretmen var. Bir tanesi aranan, ben aman çocuğumu o öğretmene vereyim denebilen bir şey. Hatta bazen o öğretmenin sınıfına diyelim sınıfı dolduracak kadar öğrenci yazılıyor. Diğerlerine yazılmayabiliyor.
Özellikle sınıf öğretmen alanında bu
evet.
durumu çok görürüz. Ki şöyle de bir cümleyi sıklıkla kullanırız. Bir öğrencinin hayatta karşılaşabileceği en büyük mucize iyi bir öğretmendir.
İyi bir öğretmendir. Şöyle bir soruyla işte sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin. Şimdi 1 milyon ne kadar öğretmen var?
1 milyon 20 bin.
1 milyon 20 bin öğretmen var. Yani bu şu anda fiilen çocuklarımızla karşı karşıya gelen eğitimci kitlesi.
Evet.
Nasıl hani rehabilite diyelim, nasıl daha kaliteli bir eğitimin öncüsü haline gelebilirler? Şu anda yapılacak şeyler nelerdir? Yani sizin bildiğim kadarıyla formasyon eğitimi vesaire çalışmalarınız evet. da var. Daha genel manada sınırlı alana ulaşıyorsunuz. Devletin planlayabileceği şeyler nelerdir? Bu eğitim ordusunun çok daha sağlıklı...
Abi birincisi en önemli husus, öğretmen sahada yetişir.
Evet.
Yani okullarda yetişir. Okullardaki bizim bakanlığımızın önerdiği okul temelli mesleki gelişim programı ki çok güzel hazırlanmış. Bu programın acilen uygulamaya geçmesi lazım. Yani şuradaki radyocu, şurada yeni bir eleman aldığınızda... diyelim ki DJ olarak hazırlayacaksınız. Bu sahada yetiştirirsiniz.
Tabii tabii.
Burada göre göre ustanın yanında evet. görür, uygulamaya tabi olur ve burayı yönetir.
Evet.
Dolayısıyla iyi bir öğretmen yetiştirmek istiyorsak önce okullardaki okul temelli mesleki gelişim programına güç vermek lazım, destek vermek lazım. Peki okul temelli mesleki gelişim programlarını kim yönetecek, kim yürütecek? Okul müdürleri. O zaman eğitim yöneticileri buna vakıf ve iradesi güçlü olmalı bir. İki, okul temelli mesleki gelişim programında öğretmene ihtiyaç duyulan 8 ana başlık, kişilik özellikleri dahil her biri alt alt yazılmış ve içerisinde performans kriterleri de konulmuş. Öğretmene bu süreci ikna etmek lazım. Buna zaman ayırmak gerekiyor.
Evet.
İş önce okullarda bitiyor.
Müdür de bitiyor. Bu işin lideri olacak.
İki, okullardaki tecrübeli deneyimli öğretmenler kimlerse işte 10-15-20 yıl onları çağırıp bakın sizler belli bir noktaya geldiniz. Meslek hayatınıza belli kıdeme geldiniz. Ama yeni gelen arkadaşlarımız var. Gelin bunlara şu okul temelli meslek gelişim programı çerçevesinde abilik yapalım. Hı hı. Öncülük yapalım. Güzel. Liderlik yapalım. Onları ikna edip işe koşmamız lazım. Değer vermemiz lazım. Bu işte zümre başkanıdır. O kıdemli olduğu için muhtemelen veya belli bir yaşa gelmiş, olgunluğa gelmiş eğitimcidir. Dolayısıyla o eğitimciyi öne koşup aslında onun da eksikliğini vesile giderebiliriz.
Hı hı. Onda yorgunluk varsa
evet,
yeni bir heyecan
kazan. Yükleyebiliriz.
Evet, evet.
Yani öyle bir sorumluluk vermek. İkincisi bu yeterli mi değil? Bakanlığımız okul temelli mesleki gelişim programı çerçevesinde eksiği görülen, performansında geri kaldığı düşünülen eğitimci için de öğretmen akademik çalışmalarını hızlandırmalı. Zaten orta vadeli programda bunu gördüm ben. Hı-hı. Geçen gün yayınlandı. Bakanlık öğretmen akademileri canlandırmayı hedefliyor. İGEDER bunu yapıyor zaten. Öğretmen Hı-hı. akademi faaliyetlerini. Ancak İGEDER'inki farkındalık atölyeleri.
Evet.
Öğretmen akademi çalışmalarında beceriye dönük oluyor. Yani 2-3 gün o çalışmanın üzerinde duruyorsunuz. Ve bunun için hizmet satın almayı hedefliyor bakanlık. Orta vadeli programda da bu yazıyor. Hizmet satın almayı düşünüyor. Peki öğretmen akademileri gidecek öğretmen. Eksiğini tamamlayacak. Tekrar sahaya dönecek. Eğitimci gözlemleyecek. Hala aynı alanda eksikleri devam ediyorsa ona da bir rehberlik açısından öğretmenim, eğitimcim bir komisyon üzerine gelecek. Bak sizin için şu yatırımı yaptık. Öğretmen akademisine götürdük. Gittiniz, teşekkür ederiz, katıldınız. Ama hala sıkıntılarınızın devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz? Hmm. Nasıl bir öğrenciye sıkıntılarıyla karşılaştığında bir rehberlik hizmeti sunuyorsanız, öğretmen için de geçerli. Öğretmen bir insan efendim. Doğru. İnsani özellikleri Doğru. var, ailesi var, çocuğu var, kim bilir ekonomik durumu var ve benzeri faktörler. İşte hayatta bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir. Bu noktada öğretmenin okul dışı faktörlerini gözden geçirecek bir danışmanlık, bir rehberlik sistemini kurmaya ihtiyacımız var. Hepimiz insanız abi.
Tabii tabii.
Hepimiz insani tabii, özellikleri
tabii,
var.
Canım, tabii.
Yani dolayısıyla eğitimci insani özelliklerden uzak birisi değil ki.
Tabii.
Yani sınıfa ailesini düşünerek, çocuğunun hastalığını düşünerek veya başka faktörleri düşünerek sınıfa giriyorsa veya ekonomisinden dolayı bir takım sıkıntıları yaşıyorsa o zaman bu noktada ona nasıl rehberlik yapılabilir? Nasıl ağabeylik yapılabilir? Nasıl destek verilebilir? Veya başka faktörler nasıl elimize edilebilir? Bu noktada bir danışma birimi rehberlik adına, öğretmen rehberlik adına bir çalışma yapmamız lazım. Bunu nasıl oluştururuz bilemiyorum. Buna ihtiyaç var. Şu anda bu hiç tartışılmıyor kamuoyunu. Tamam Hı-hı. öğretmen akademisi tartışılıyor ama bir de öğretmenin insani özelliklerinden dolayı motivasyonu düştüğünde bu motivasyonunu artırma noktasında danışmanlık nasıl yaparız noktasında bir birime ihtiyaç var. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde
evet.
bir de öğretmen algılarını değiştirecek nokta, kamu spotları yayınlamak suretiyle, hı hı, öğretmenin değerini artıracak bir takım uygulamaları hayata geçirdiğimizde, çok basit uygulamalar, hemen maaş değil. Yani öğretmenin sinemaya gitmesi ücretsiz yapılabilir, tiyatroya gitmesi ücretsiz, bazı kitapları daha indirimli alması sağlanabilir, özendirici çalışmalar, hı hı, ve eğitimcinin gitmiş olduğu sinema, katılmış olduğu tiyatro, okumuş olduğu gazete, almış olduğu indirimli kitaplarda takip edilmek suretiyle öğretmenin gelişimi takip edildiğinde, hayatının içerisine sokulabildiğinde daha farklı sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyorum. Bunu biz yapabiliriz.
Evet, çok çok, evet, son ümitli bitirdiniz. Evet. Teşekkür, evet, ediyorum. Süremiz de oldu.
Çok
Nuri
teşekkür
Bey.
Ederim. Çok sağ olun.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları çerçevesinde sınavları konuştuk. Sınav alanında son gelişmeleri artı eğitimin omurgasını teşkil eden öğretmen meselesi üzerinde konuştuk. Sanıyorum öğretmen üzerine daha konuşulabilir. Mesela benim aklımda öğretmenin ekonomik durumu nasıl geliştirilebilir, evet, sorusu. Bunun üstünde de belki durmak sizin lazım. İGEDER olarak yaptığınız çalışmalar vardır. Onlar üzerinde, evet, de dururuz. Eğitim alanı derya bir alan. Konuşacağız inşallah.
Adanmış öğretmenlere ihtiyacımız var.
İnşallah. Evet, son cümlemiz bu olsun. Evet. Adanmış öğretmenler. Değerli dinleyiciler, ben Deniz Ahmet, evet, Taş Getiren, İGEDER Başkanımız Nuri Özkan Hocam'la görüştük. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
Hayırlı günler efendim.